Bilinç seviyemizi, bağlantımızın derinliğini ve yaratıcılığımızı sevgiyle gerçekleştirmeyi araştırdığımız La Mafia Lounge'da nefesten mindfulness'a, yapay zekadan blockchain'e geniş bir açıyla baktığımız konulara sohbetler eşliğinde yer veriyoruz. İstesek de istemesek de hepimiz rahat olduğumuz, alıştığımız alanın dışına çıktık. Ve şimdi burada yaşam sevgimizle üst varoluş şeklimize, üstel insanlığımıza adım atıyoruz. İnsanlığımızı derinleştirip, bakış açımızı genişleterek kendi gerçekliğimizi, işlerimizi, topluluklarımızı ve gezegenimizi yeniden yenide yaratma şansına sahibiz. Ve biz, La Mafia olarak, bunun hepimizin bireysel sorumlu olduğuna inanıyoruz. Sevgi bizim doğamız ve bizler ancak sevgiyle gelişebiliriz. O zaman hadi gelin, birlikte yaptığımız her şeyin başlangıcına sevgiyi koyalım. Podcastlerimizde Türkiye ve dünya çapında yer alan La Mafia ile gerçekleştirdiğimiz sohbetler ışığında yeni dünyaya alan açalım. Hoş geldiniz. Merhaba, ben Eda Çarmıklı ve bugün Emre Hasan Saylık ile beraberiz. Emre son 10 yıldır büyük kurumların profesyonelleriyle yönetim kültürü üzerine eğitim ve gelişim projeleri, KOBİ patronları ile ise yönetim sistemi üzerine işletme koçluğu yaparak çalışma hayatına devam etmekte. İş yaşamında önce bankacılık ve 2007 sonrasında da danışmanlık alanındaki tecrübeleri ve iş modellerini sorgulayan kafa yapısıyla uçtan uca çözümlerde projelere değer katan bir danışman. Yerel birikimini ve tecrübelerini modern teori ve modellerle birleştirmeye ve örgütsel gelişim için uyarlamaya çalışıyor. Emre, hafif, sade ve gülümseten bir yolun peşinde, tek yaşam, one life olarak ifade ettiği mottonun arayışı için kafa yormaya devam ediyor. Emre ile One Life Lab kapsamında tek yaşam felsefesine, özgürleşme ve mutluluk çabamıza ve tercih yapabilme yetimize dair sohbet ettik. Emre'nin çalışmaları hakkında bilgi edinmek isterseniz One Life Lab Instagram hesabına bakabilirsiniz. Evet Emre'cim, hoş geldin.
Hoş bulduk. Merhabalar Eda.
Merhaba canım. Nasıl? İstanbul'dan Bodrum'a selam olsun.
Evet, selamlar. İşte öyle Bodrum'da da şükür diyerek devam ediyoruz yaşamaya.
Aynen. Şimdi Türkiye'nin her yerinde ilkbahar geldi. Doğa uyanıyor. Onun keyfindeyiz bence bir yandan da. Evimizde olsak da bana çok iyi geliyor doğanın uyanışını seyretmek. Orada daha da derin izleme imkanın oluyordur herhalde.
Evet, evet. Tabii. Yani güneş olunca zaten yani benim havam da değişiyor. Açık hava olunca biraz nefes alıp güneşi görünce bile değişiyor zaten. Şimdi de tam zamanı, çok ısınmadan evvelki ideal dönem.
Aynen öyle tatlım. Evet, ben seninle ilk sohbetimize aslında senin bir tane sloganın var. Onun ötesinde onunla ilgili yaptığın çalışma var. Onunla başlayalım istiyorum. Tek yaşam kavramı ne demek? Ve One Life Lab nasıl doğdu? Orada neyi hedefliyorsun? Biraz onları senden dinleyelim mi?
Tabii, One Life, tek yaşam şöyle doğdu. Ben kurumsal dünyada çalışırken hem bu işte özel hayat, iş hayatı, işte diğer sosyal hayattaki kimliklerimiz, rollerimiz, bunları böyle bölmeye çalışıyoruz. Sanki her tarafta farklı farklı bir ben yaşıyoruz diye üstünde düşünmeye başlıyordum 2000'li yılların başı ortasına doğru. O zaman bunların hepsinin aslında her yerde aynı olabilir miyim? Her yerde bir tek ben olabilir mi? Tabii ki çok zor. Böyle düşünürken bu böyle tek yaşam, aslında biz çok büyütüyoruz yaşamı. Nasıl bunu aslında sadeleştirebiliriz ama niteliğini de bozmayız ya da çok yapmacık da halletmeyiz. İstediğimiz gibi de yaşarız derken böyle tek yaşam diye bir süre sonra o böyle ağzımdan çıkmaya başladı. Tabii arkası dolu olmayınca tek yaşam deyince nihayetinde bu ne demek bu tek yaşam falan dedikleri zaman da birazcık böyle insanlar beni yavaş yavaş tanımaya başlayınca ha tek yaşam buymuş demeye başladılar. Onun üstüne de ya sen bu dediğin şeyleri eğitime çevirsene, yani madem eğitmensin, danışmansın, işte hadi falan bak bir şey olur, insanlara da katkı olur, senin de hoşuna gider falan diye duya duya dedim ki hadi ben de Artık bunu böyle bir şey, bir çerçevesine oturtayım ve hatta böyle bir öğrenme programına çevirebilir miyim diye düşünmeye başladım. Ama benim mottom, çıkış noktam şuydu. Aslında Carl Sagan'ın da bir ifadesi bu. Oradan yola çıkarak benim özetlediğim kendime bir ifadeydi. O da şu, hep söylüyorum halen de, yaşam küçük ve önemsiz ve bir o kadar da nadir ve değerli. Bazen kendimizi çok önemliye koyuyoruz. Bazen çok çok, yani böyle biz kimiz ki falan diyoruz. Çok değerli. Ben şöyle bakıyorum. Çok küçüğüz ve önemsiziz ama o kadar istisnaiyiz ki o anlamda da çok kıymetliyiz. Ve her birimiz için geçerli. Buradan yola çıkarak ifade etmeye başladığım bir bakış açısı bu. Biraz daha açıklarım One Life Lab çerçevesi.
Yani duymak isterim. Aslında duyduğum şu anda senden eşsizliğimizi ya da biricikliğimizi kutlamak üzere yaratılmış bir program gibi hissediyorum. Her birimiz birbirimizden aynıyız. Baktığımızda iki kol, iki bacak, bir akıl, ağız, göz. Yani baktığımızda bütün uzuvlar ve varoluş aynı. Ama bir o kadar da birbirimizden ayrı ve özel varlıklarız.
Evet, evet. Yani şöyle benzetiyorum ben. Onu şimdi bu astronomiye de meraklıydım, halen de meraklıyım da küçükken, küçükten beri orada şöyle bakıyorum. Yani hatta her gün yepyeni gezegenler bulunuyor, işte dış gezegenler diyorlar. Hepsinin kabaca formu aynı, hepsi yuvarlak, hepsi küre, hepsinin üzerinde bir kendine ait bir habitatı var, bazısında bir kimyası var, hepsinde bir adalar var, hepsinde bir deniz var, hepsinde bir atmosfer ya da yok. Bakınca hepsi birbirine benzer gibi görünüyor ama her birinin detayına inince her bir gezegen ayrı bir yaşam. Bu bizim anladığımız anlamda yaşam olmasına gerek yok ama her birinde kendine ait bir kimyası, kendine ait bir biyolojisi, kendine ait bir doğası var. Ben kozmosdaki milyarlarca sayılama sayıdaki malzemelerden, parçacıklardan biriyiz ama bir o kadar da eşsiziz ve biriciyiz. Bu ikisinin dengesini arama arayışı. Bunun dengesini bulabilme yolculuğu benim için tek yaşam arayışı. Varılabilecek bir nokta değil ama kerteriz oluyor benim için. Bu kerterizi kendine anlamlı bulabilecek kişilerle de ben işte One Life Lab adı altında da bu programı tasarlayıp uygulamaya başladım. Genel çerçevesi böyle.
Peki One Life Lab'in altını birazcık açmak ister misin? Ya da Emre'nin tek yaşamına geldiğimiz zaman, çünkü sen kendi yaşamındaki örneklemeden yola çıkarak faz alıyoruz. Genelde sözlenen her şey bu bedenin yaşamından faz alıp yola çıkıyoruz. Emre'nin yaşamında o tek yaşamı nasıl yerine getiriyor? Ya da One Life Lab'in alt açılımları nedir? Bir küçük, hani en azından ilgisini çekenler açısından böyle bir yolculuğa çıktığında ne başlıklara değiniyor olacaksın?
İki tane tarafı var. Birincisi meziyet durakları ya da meziyet atölyeleri diyorum. 5 tane insanın sahip olmasının tek yaşamında ona katkı sağlayacağını düşündüğüm meziyeti çalışmak istedim ben bu programda. Ayırt edebilmek var. Bazen çok farkında olmaktan ayırt etmeye kafamız kaymıyor. Orada bir kör noktamız oluyor. Tercih yapabilmek var. Çok biliyoruz ama tercih yapmaya geldiğimiz zaman seçmeyi beceremediğimiz insan olarak çok zamanlarımız oluyor. Bence bu da çok özel bir meziyet. Kendini bilebilmek var. O kadar çok biliyoruz ki haddimizi mi biliyoruz? Yani o da bence güzel bir şey vardır bu Anadolu topraklarında. Hani kendini bilmek diye, haddini bilmek diye, bence o da çok kıymetli. Ama bir yandan da kendini aşmak da lazım ama bunun dengesi, üçüncü atölyemiz, meziyetimiz, kendini bilebilmek bence çok kıymetli. Hele belki günümüzde hepimiz zaman zaman burada kendimizi bilmediğimiz noktalar oluyor. Biraz sistem de bunu bize tabii pompalıyor. Biz de uçup gidiyoruz bazen. Sonra oyun kurabilmek var. Dördüncü meziyetimiz. Hakikaten de oturup konuş ama oyun kurabiliyor muyuz? Ya da kurduğumuz oyun başkasının oyunu mu oluyor? Onun için diyorum ki herkes küçük çocuklar gibi düşünelim. Küçük iki tane çocuk sokağa çıktığı zaman hemen oyun kurabiliyorsa onlar mutludur. İlla böyle büyük evrenleri yaratıp büyük şeyler yapmaya gerek yok ama kendi oyununu kendin kurup kendin mutluca yaşıyorsan o zaman tamam diyorum. Bu da bir meziyet hakikaten. diğerlerinin üstüne ekleye ekleye gidiyor ve son meziyette çok zahmetli olan o da bütün olabilmek. Bütün olabilmek öyle bir şey ki insan değişmezse bütün oluyor ama ölüyor. Ama değişmenin içerisinde bütün olup hala kendini koruyabilmek o değişimle beraber. Hani her seferinde belki de bir bu anka kuşu gibi yanıp yanıp tekrar küllerinden çıkmak. İlla yanmaya bitmeye gerek yok, dramatize etmeye gerek yok. Ama yaşadığın şeylerle beraber yeniden yorumladığın kendini hayatta pratiğe geçirmek bence çok kıymetli. Bu 5 meziyet üstünde duruyorum. Ben bu meziyetlerin bazen soruyorlar böyle guru gibi gurusu musun? Hayır değilim ama bu konuda arka planım, donanımımla beraber bizim bu programa katılan kişilerde bu konuda onları kılavuzluk edip beraber çalıştırma anlamında moderasyonu yürütecek bir donanımım var. Bu anlamda da destek olmaya çalışıyorum, kılavuzluk etmeye çalışıyorum.
Evet, zaten yani hani hepimiz her birimiz bir konular hakkında konuşuyoruz ama hiçbirimiz o konuda tabii ki guru değiliz. Hala bedende yaşayan varlıklarız. Olma yolculuğundayız. Ama derlediğimiz, topladığımız bilgileri ulaştırırken ve o alanı açarken aslında kendimize de şifa oluyoruz. Başkalarına şifa olurken daha derinleşme imkanı duyuyoruz. Çok sevdim bu terimini. Kendini yeniden yorumlamak kelimesi. Hani ben buna reenkarnasyon diyorum. Yaşamın içinde ölüp dirilmek. Aslında ölüp de gelmek değil de mühim olan insanın yaşamın içinde ölüp kendi küllerinden kendini yeniden var edebilmesi. Çok kıymetli terim. Gel bunların altındaki alt açılımlardan bir tanesini bir dalalım birazcık. Tercih yapabilmek çünkü en zor konulardan biri yaşamımızda. Hele hele bugünlerde her yerden enformasyonun geldiği, her opsiyonun dünyada olabilecek her şeye bir şekilde ulaşım sağlayabildiğimiz bu noktada bir takım tercihleri yapabilmekte her birimiz çok zorlanıyoruz.
Evet.
Nedir bu tercih yapabilmek? Nasıl daha hızlandırabiliriz bu süreci?
Burada ben şöyle bakıyorum. Bir kere benim ihtiyacım ve benim beklentim nedir'in ayırt etmesiyle başlamak gerekiyor. Onun için ilk oturduğumuz, ilk tartışmaya başladığımız konu ayırt edebilmek. Ayırt edebildiğim sürece ben kendi tercihime dönük yol alabiliyorum. Aksi takdirde başkalarının tercihlerini izleyebilirim. Sistemde de o kadar büyük bir tercih silsilesi önümüze ve rengarenk paketleriyle sunuluyor ki kendi tercihimi yapabilmek yerine o güzel rengarenk paketler içindeki tercihleri izlemek bana hem hafif geliyor, hem güvenli geliyor, hem de kolay denenmiş geliyor. Tercih yapabilmek için ilk başlayacağımız bence yol ihtiyaçlarımı ve beklentilerimi birbirinden ayırt edebiliyor muyum? İhtiyaçlarım bir fiziksel olarak olabilir, psikolojik olarak olabilir, duygusal olabilir. Bana iyi gelenler, beklentiyle bunların bir kısmı sistem, bazıları öğrenilmiş, bazıları anne babadan, bazıları toplumdan, bazıları benim kariyer adına öykündüğüm temalardan oluşturduğum beklentiler. Bu ihtiyaçlarla beklentiler birbirine yaklaştıkça tercihler konusunda daha sade, vazgeçme konusunda ise daha net adımlar atabiliyor insan. Bunun altında tabii bu farkında olabilmek ve ayırt edebilmek kısmında hakikaten de önemli bir yol da var. Orada da tabii ki üzerinde çalışarak gidiyoruz ama burada insanın ihtiyaçla beklentisini ayırt etmesi için bir de ben orada şey diyorum, durma diyorum. Biraz durması gerekiyor insanın. Durma deyince de ne demek diyorlar? O zaman da artık şunu demeye başladım, demlenme diyorum biraz daha böyle hoşa gidiyor. Demlenme böyle oturur çayı yaparsın ama onu bir bırakırsın, o bir demlenir. Bazen çok hızlı gidiyoruz. Buna şey diyorum, ilk durmaya başladığınız zaman kendinize bir bakın, o ayağınız durduğunuz yerde titremeye başlıyorsa siz duramadınız. Ya da içinizden o uzvunuz var, hepimizin uzvu var ya, uzantımız, mobil araçlarımız. O uzvunuza doğru hamle yapıyorsanız duruyorum derken, ya da bu meditasyon ya da yoga yaparken de olur. Bitiyor galiba süre, bir bakayım uzvuma diyorsanız orada durma yok halen. Bunun için bu demlenme çok önemli. Aslında insan bence demlendikçe kendiliğinden kendine iyi gelene doğru, tercihine doğru gidebiliyor. Burada bir tek beklentileri ayıklamak lazım. İki, insanın, onlara da kıymık diyorum, hepimizin içinde ya kendimiz oraya ittirmişiz ya başka biri sokmuş olabilir. Ya sistemle debelenirken oramıza buramızı çizmiş olabiliriz. Kıymıklar var. O kıymıkları çıkardıkça da bünye rahatlıyor. Bu kıymıkların bazısı şu olabilir. eyvah birine bir şey sorsam bana ne der olabilir. Bazen aile içerisinde büyükler varken ilk söz bana düşmez olabilir. Ya da daha böyle akut psikolojik olarak bizi mutsuz eden bazı kalıplar olabilir. Hepimizde milyonlarca kıymık olmasa da kıymıksız insan yok diye düşünüyorum. Bu kıymıkların önemli yanı şu, üstüne bastırmayınca acımaz. Bir bastırmazsınız, aradan 3 yıl geçer, biri oraya bir dokunur gene canınızı yakar. Ben de diyorum ki biri sizin canınızı yakmasını beklemeyin. Onlara vakit ayırın, durun, demlenin. Güzel demlenirseniz bünyonları atar. Biz programda da tercih yapmak için bunların üstünde çalışıp biraz sorgulayıp, tabii birazcık da rahatsızlık verip, biraz da çorbaya tükürüp sonrasında tabii ilerliyoruz. Çok genel çerçevede böyle değil.
Kıymık da şahane bir deyim oldu şu anda. Çünkü eninde sonunda dediğin gibi hani o kıymık orada, biri gelip dokunduğunda canın acıyorsa, ben de genelde öyle diyorum. Canın acıyorsa acıyan cana dönüp bakmak lazım, karşımızdaki ne değil. O eli basan, kıymığı acıtan sadece orada bir araç. Sana kıymığı göstermek üzere bir araç. Ona dönüp bakmak gerekiyor. Demlenmek de aslında hani iç sesimizi duymak için alan açmak gibi geliyor bana. Ki tercihi daha başka bir yerden yapabilelim. Zihnimizin ötesinde, öğretilenlerin ötesinde bir yerden tercih yapabilmek için de o iç sesi, kalbimizin çekildiği yönü duyabileceğimiz boşluğu yaratabilmek, ki o en zoru, değil mi? Ya meditasyonun en büyük hedefi de o zaten. Bir hani bu son dönemler mesela şu anda sevgili Lila'nın her sabah şeyini yapıyorum, mantrasını yapıyorum. Orada bir niyet koydur dedi. Ve her sabahki niyetim aynı şey, özgürleşme aslında benim için. Çok bağlarla yetiştirilmiş insanlarız. Bu bağlardan bazıları kendimizi gerçekleştirmemiz için bize mani oluşturuyor. Bu özgürleşmek kavramı nedir? Nasıl özgürleşir insan?
Bir kere özgürlük bizim için ne anlama geliyor? Bizim için özgürlüğün tarifi ne? Şimdi böyle sorular var. Bunlar büyük büyük sorular ama hepimizin kendi için tarifini kendi adına altını çizebileceği sorular. İlla bütün insanlık adına doktrin yaratmamıza gerek yok ama özgürlük benim için ne anlama geliyor? Düşünmek çok kıymetli. Biraz evvel dediğim gibi bizim raflara yerleştirilmiş onlarca paket seçimin içerisinden birini seçmek özgürlük müdür diye soruyorum. O kadar çok paket seçim var ki. Yani bu şey gibi demokraside de 3 tane parti var, bunlardan birini seçtim diye tamam özgür seçim mi yapıyorum ben? Şimdi aynısı benim günlük hayatımda da var. Gidiyorum bir marketin içerisine, hazır paketler var. Burada özgürlük nerededir? Özgürlük peki o zaman da şey geliyor. Yani bunların hiçbiri olmasa her istediğim şeyi yapmak özgürlük müdür? Şimdi burada da böyle bir şey var. Benim özgürlük kavramımda, kendi özgürlük kavramımdan bahsedeyim. Benim tanımımda şu, bir şeyi yapmak zorunda, istemediğim şeyi yapmak zorunda kalmamak. İstediğim her şeyi yapmak değil. Çok büyük bir karmaşık bir sistem içinde yaşadığım için zorunda kalarak istemediğim bir şeyi yapmaktan sıyrılabilecek özerk alan yaratmak benim için özgürlük. Bunun içerisine neler geliyor? Mesela bilmediğim şeylerin farkında olmak özgürleşme. Kısıtlarımın farkında olmak özgürleşme. Ondan sonra bu kendimle tartışırken kendi sınırlarımla tartışamayacağım, utanacağım, bana ağır gelecek, değerlerimle ters düşecek noktaların farkında olabilmek benim için özgürleşme. Çünkü insanın özgürlük anlamında temel bazı özgürlük tarafları var. Şimdi biri kişisel, biri toplumsal. Toplumsalı bir kenara bırakalım. Onlar da çok kıymetli tabii ki ama kişisel olarak bakınca fiziksel özgürlük var. Ben burada bu istediğim adımı atarım, atamam. Burada şu anda mesela bizim fiziksel özgürlüğümüzle ilgili toplumsal anlamda bir kısıt getirilmiş. Tıkandık mı eve? O bizim eskiden hani böyle entelektüel, zihinsel özgürlükle konular bir anda üçüncü plana düştü mü? Yani dışarıya adım atamaz olunca fiziksel özgürlük çok kritik. Ama bir yandan da beni hapse atsalar bile benim zihnim özgür olduktan sonra kitap yazmak için fırsat buluyorum diyen bir kafa da var. Bu da çok kıymetli bir özgürlük. Onun dışında ruhani bir özgürlük de var. Tamamen dogmaların dışında kendime ait tariflediğim bir özgürlük ve duygusal özgürlük. İstediğim duygularımı yaşamakla ilgili kendimi rahat bırakabiliyor muyum? Ya da duygularımı yaşadığım için kendimi kırbaçlıyor muyum? Ya da bunun için utanıyor muyum etraftan, hatta kendimden? Ve bunların hepsini yaşamak için bir de altyapı var, finansal özgürlük. Şimdi bu özgürlüklerin tamamında bir de toplumsal özgürlükler var. Şu anda çok girmiyoruz. İşte içerisinde sistemlere karşı olan özgürlük. Bu ekonomik sistem olur, dini sistem olur, politik sistem olur, her neyse. Bunlara bakınca böyle özgürleşme çok çok çok büyük bir alan haline geliyor. Benim buradaki konum şu, ben bu büyük sistemin içerisinde özgürleşeyim diye böyle ayrık otu gibi bir yere gidip kendimi bir şeye, bir kavanozun içine toprak doldurup dikmeyi önermiyorum. Özertliği savunuyorum. Özertlik için de dediğim gibi zorunda kalma, yapmak zorunda kaldığım şeylerin adedini azaltarak istemediğini yapmak zorunda olmayan biri haline gelmeye çalışıyorum. Bu seçimlerle ve vazgeçmelerle bütünleşince böyle sakin ve istediğin şeyleri yapmaya giden bir yolculuk oluyor. Bilemiyorum, çok mu uzun uzun anlattım?
Yok, çok çok güzel anlattın. En zor konu geliyor aslında burada. Yapmak istemediklerimizi yapmamak için hayır demeyi öğrenmemiz gerekiyor belki de. O hayır nasıl kolay denir sence? Çünkü çok zor bir şey, bir yere, bir şeye hayır diyebilmek. Özellikle toplumsal, ailevi, ne bileyim ben, hani evde bile kimisi bulaşık yıkamayı sevmez mesela. Ve şu anda eve kapandığımız süreçte istemediğimiz bazı şeyleri yapmak zorunda kalıyoruz gibi.
Şimdi orada bir düşünsel anlamda özgürlükte de var bunlar, vazgeçememek, duygusal anlamda da. Bir kere vazgeçmek için meseleyle bendeki etkisini ayırt edebilmek gerekiyor. Yani hikayeyle özünde olanı ayırt etmek gerekiyor. Bu zor bir, zahmetli bir iş. Duygularda da zahmetli, düşüncelerde de zahmetli. Yani şöyle diyebiliriz, ben dışarı çıkıyorum bir hava alayım dediği zaman kişinin meselesi, hikayesi dışarı çıkıyordur. Ama meselesi dışarı çıkmak mıdır, yalnız kalmak mıdır? Şimdi bunları ayırt etmek için kuvvetli ve derinlemesine gözlem yaptıkça, yani hikayeyle özünü ayırt etmeye başladıkça gene şuraya geliyoruz. Kişinin beklenti olarak telaffuz ettiğiyle asıl ihtiyacını ayıklamaya karar verdikçe, yani bu konuyu netleştikçe kafa netleşmeye başlıyor. Bu bir yolculuk. Kolay değil. Hayır demek için 3 madde var diyemem. Çünkü böyle bir şey yok. Ama kafayı netleştirdikçe, sadeleştirdikçe bir süre sonra şöyle bir kalıp geliştiriyorsunuz benim için. Herhangi bir şey, bir gündem olduğu zaman onun özündeki meseleyi ayıklamaya çalışıp benimle uyan ve uymayan, ihtiyaçlarımla ve yaşam seçimlerimle uyan uymayanı hemen ayıklamaya dönük bir kontrol listesi kafası gelişti bende. Onun için bir problem olduğunda dahi onu hızlıca yapıp hemen onunla ilgili sadeleşecek şekilde bir karar vermeye başladım. Benim de zaten One Life Lab'de gitmek istediğim temel noktalardan biri şu. Bunu böyle gelelim sizle 3 gün bir araya gelelim, çözelim gibi bir önerim yok. Ama bu kalıbı ya da bizim deyişimiz de, değil mi, Love Mafya'da, bu algoritmaya dönük yamalarınızı, o yazılım yamalarınızı yaparsanız kendinize, bu bir yolculuk. Bir süre sonra kalıp haline geliyor. Örnek veriyorum şimdi bir şeyde. O zaman İstanbul'da bir kanyondaydım. Bir bankada böyle müşterilerle ilgili bir yönetici arkadaşla tanıştım. Bu kadınla da böyle bir işten vesaire bir tanışıklık var. Üstünde de böyle bir şey vardı. Kadife bir eşofman. Kadife eşofmanıyla kanyonda cumartesi günü bir müşterisinin, bir firmanın yöneticisi. Böyle kurumsal bir firma. Onu görünce böyle etrafımda hareket edemeyip saklanmaya falan çalıştı. Dedim ne oluyorsun? Ya işte bilmem ne firmasının yöneticisi geliyor. Peki hep döpyesle görünmeye alışmış. Kadife pijama, kadife eşofmanla görünme fikri onu bir anda titretti. İşte burada bir şeyden karar alması gerekiyor. İşte burada da bunlar böyle küçük küçük şeyler ama hayatınızı sıkıştıran ya da hayatınızı rahatlatan faktörler. Hakikaten de ben bir profesyonel görüşmeye, kadifeye, eşofmanla git demiyorum ama hafta sonu göründüğün zaman da kimsen kimsin? Şimdi bunlar böyle, buna da şöyle bir tarifim var benim. Hepimizin vardır ya bankacılıkta böyle şey, para sepeti, kur sepeti derler. Ben de tercih sepeti diyorum. Şimdi bu tercih sepetinize bir bakacağız. Biz programda, One Life Lab'de de tercih sepetinizi koyuyoruz. O tercih sepetin içindekileri bir masaya koyuyoruz. Sonra bakıyoruz, ben bu tercih sepetinin tamamıyla özel olarak duygularımla, psikolojimle, entelektüel beklentilerimle böyle bir tercih sepetim var. Bu tercih sepetimden neleri çıkaracağım, neleri atacağım? Yolda da zaman zaman bazıları ağır geliyor, gene çıkarıyorum, yerine yenilerini koyuyorum. Bu tercih sepeti üstünden gittikçe aslında zaman içerisinde vazgeçtiklerim oluyor yolda. Dolayısıyla çok kabaca böyle özetleyebilirim.
Net kendi tercihlerinle kaldığın bir sürecin sonunda herhalde elene ene, yani bazı tercihler de çünkü öğretilen tercihler. O olmalı, melimalılar var bir tercih diye baktıklarımızda. Net senin tercihleriyle kalacağın bir sürece tabi kalıyorsun o sürecin sonunda.
Evet, yani tabii zahmetli bu süreç ama eğlenceli. Şimdi ilk başta zorlayıcı gelebiliyor, rahatsız verici olabiliyor hatta. Bunu böyle çok siyah beyaz algılayanlarımız oluyor. İlla vazgeçeceğim, yakacağım köprüleri. Hayır. Birazcık böyle netleştirdikçe aslında küçük küçük vazgeçmeler ve neden vazgeçtiğini ayıkladıkça aslında kişiden değil, bütünden değil, orada vazgeçin küçük detayları ayıklamaya başlıyorsun. Onun ayırdına vardıkça aslında çıkarttığın şeyler belki küçük kıymıklar oluyor. Kattığın şeyleri ise büyük görme meyili var. Dediğim gibi biraz böyle sorgulayıp rahatsızlık veriyoruz ama yapılan, benim bakışımda her eylem çok kıymetli olduğu için eylemleri hani şöyle bakıyorum, ben telaffuz ediyorum. Kutuya eklediğimiz şeyler büyük, çıkarttıklarımız küçük küçük. Yani onun için böyle ne kadar kendime olumlu bir sepete bir şey katarsam o beni zenginleştiriyor. Hem bütünlüğümü genişletiyor. Ama çıkarttıklarımsa aslında benim hayatımda olumsuz etkileri olan kıymıkları ayıklıyorum. O zaman böyle daha şey oluyor. Pozitif tarafından bakıyoruz.
Evet, bir de sepetin belli bir volümü var, bir alacağı alan var. Bir şeyleri çıkartmadan da bir şeyleri ekleyemiyorsun ne yazık ki.
Tabii haliyle, yani hem burada bir pratik hacmi var, bir de benim hazır olmamla ilgili bir boyutu da var. Aslında sadeleştirdikçe, yani bu bizim şey vardı, bir genç bir delikanlı ya da bir genç kızı tatile giderken verin ona bavulu, içine 10 parça koyarken hani işte bizim yaşlarda birine al şu bavulla işte uzun bir tatile çıkacaksın de, tahmin ediyorum sığdırdığımız şeyler farklı olabilir. Şimdi o hacim aynı da oraya neler sığdıracağın değişiyor. O da işin zanaatiyle ilgili, işte sadeleşme ve tercih yapmak orada da kıymetli. Üst üste temiz ve berrak seçimler bir süre sonra size kafada alan açıyor. O alan büyüdükçe de aslında bir bakıyorsun basit bir şeyi tüketmenin sende tercihlerinle beraber kattığı keyfin farklı farklı yönleri oluyor. O da bütünlüğünü insanı zenginleştiriyor ve büyütüyor. Hatta ben bütünü genişletiyor kelimesini seviyorum.
Bence de daha güzel bir kelime oldu. Ve o yalınlaşma aslında baktığın zaman zihnindeki düşünceleri de, çünkü her yapmadığın tercih, o da bu da diye valizin içine doldurduğun ya da o sepetin içine koyduğun her şey zihnini de meşgul ettiği için, hani hepimizin de bir şekilde zihni duyuyoruz, biliyoruz, çabalıyoruz bunun için. Zihnimizi bir nebze sakinleştirmeye ve es aldığımız alanları uzatmayı. Ve aslında belki de mutluluk çabası dediğimiz şey de bu mu oluyor? Sence mutluluk nedir? Hepimiz mutluluğun peşinde koşuyoruz.
Ya evet, yani ya hayatı tek yaşam var. Niye mutlu olmaya çalışmayayım? Yani illa böyle şey entelektüel düşünce kalıbı mı olmak zorundayım? Tabii ki nihayetinde özünde mutlu olmaya çalışıyorum. Tabii burada şey, mutlu olmak nedir? Mutluluğun ben nerede arıyorum? Benim baktığım yerde mutluluk eylemde mutluluğa yaklaştıkça hem üretkenlik güzelleşiyor, hem insanın aradığı anlam için yer açılıyor, alan açılıyor. Bizde tüketimle mutluluğunu tarif etmeye dönük bir sistem var şu anda. Ben bundan ne kadar kaçabiliyorum? Kaçabildiğimce kaçıyorum. Yine dediğim gibi, yani illa protest olup ayrı kod olmaya gerek yok ama ben tüketimden aldığım mutluluğun azaltmaya başladıkça, ki bunlar şey hazırlanmış klişelerden bahsediyorum. Yoksa nitelikli tüketim de çok kıymetli. Ya bunu ben şuradan başlıyorum. Yani varlık sahibi oldukça insanlar neyi tüketmeye başlar? Özellikle bir iki nesil sonra. Bakıyorsunuz bir iki tane şey kalıyor geliyor. Bir tane konforlu ve içinde kendi anlamını yansıtan bir ev, hane. İkincisi yerken kendini tüketimde, o yerken o özellikli niteliği ayırt edecek, o gurmelikle beraber ona keyif verici olacak bir yemek. Yemeğin tamamlayıcısı olan ışık olur, müzik olur, bu tip tüketim. Ve bir de deneyim, yani gezeyim, göreyim, farklı insanlar tanıyayım falan. Şimdi bu üçü kalıyor. Şimdi bunlar nitelikli hakikaten de tüketimler. Ama bunun dışında biz bir de hızlı tüketim halindeyiz. Yani bu bizim şu anda kişisel gelişim eğitimlerimiz için de geçerli. Onu da öğrenme hevesi için de geçerli. Bazen müzikler için de, bazen videolar için de geçerli. Ben burada diyorum ki bir duralım. İhtiyaçla beklentilerimi gene ayıklayayım. Hakikaten de ben tüketim kısmındaki ihtiyaçlarımın farkına varayım asgari. Ama üretimde, yani eylemde mutluluğu ne kadar bulabilirim? Bu eylemde mutluluk bazen komşuna götürüp bir yardım etmek de olabilir. Kimi zaman bir kişiye ihtiyacı olana gidip destek olmak da olabilir. Maddi anlamda demiyorum, onun yanında durmak da olabilir. Kimi zaman işini iyi yapmak gibi kendini bir çıta belirlemek de olabilir. Bazen de bir irade beyanı olabilir. Bu da bir eylemdir. Yani böyle şeyin, Habermas'ın eylem tiplerinde iradenin beyanı da çok ciddi bir eylem. Hakikaten de çok. Kötü olanın tarafında senin için kötü olduğunu beyan edebilme cesareti. Yani şöyle düşünün, eylem deyince nasıl oluyor? Mesela bir hakim seni mahkum ediyorum dediği zaman aslında iki tane eylem yapar. Şimdi şeye girdim biraz ama yani bu hakimin yaptığı eylem iki tanedir. Bir, seni mahkum ediyorum diyerek mahkum etme eylemini gerçekleştirir. İkincisi ise mahkum olduğunu, mahkum ediyorum seni derken aynı anda bunu sana bildirir. Eş zamanlı iki eylem yapar. Şimdi bu anlamda biz eylemlerimizin de farkında olmamız lazım. İlla gidip böyle bağış programlarında kendimi heba etmeme gerek yok. Bazen küçük mahallemde yaptığım bir iki tane eylem, bazen bir irade beyanı, bazen bir duruş, bazen balkonuna çıkma yapmaya çalışan komşuna bu yaptığın yanlış demek, bazen çocuğuna yaptığın şeyde hayır, yanlış olduğu zaman yanlış olduğunu söylemen lazım evladım demek. Ve bu eylemler bir süre sonra bütün o bütünlüklü duruşunu etkiliyor. Bunu şuraya getireceğim mutlulukta. Mutluluğun bir iki tane tarifi var. Yani bir iki tane bileşeni var. Biraz evvel tüketimde mutluluk. Çünkü o şey getiriyor, haz getiriyor. Yani seks de öyle. Bunlardan biri. İşte güzel bir yemek yemek de öyle. Bunlardan bir diğeri. Ama diğer taraftan bir de şefkat var. Sevgi göstermek var fiziken. Sadece ağzın, yani ağız ve bütün vücudunla beraber şefkat de mutlu ediyor bizi. Çok kıymetli. Çünkü şefkatte de değer var. Bir de yeterlilik hissiyle ilgili mutluluk var. Burada da bir şeyler yapmak gerekiyor. İşte insanın, var ya Frankl'ın, yani bu anlam arayışı da aslında burada. Bunların her birinin kıymeti çok önemli. Değerliliği oturttuktan sonra şefkatle beraber üstüne yeterlilik, yani benim üretmek ve kendime anlam bulmak için yapacağım şeyler aslında beni mutlu ediyor. Buradan da şunu diyorum, yani mutlulukla neşeyi, tabii ki neşe de insana mutluluk veriyor. Ama ben mutluluğu şöyle tanımlıyorum. Mutluluk insanın bir kafa yapısı. Bunun içine bazen neşe giriyor, bazen haz giriyor. Bazen takdir görmek giriyor, bazen kabul görmek giriyor. Ama bunların ötesinde sade ve kafada huzur bulmuş bir kafa yapısı, üretken olayım, eyleme döneyim bakışıyla her zaman insanda bir kafa yapısı olarak mutluluğu getiriyor. Dolayısıyla şuradan da çıkıyorum ben. İşte bir olumsuz bir durum var, bunu çözdüm, kendime mutlu hissediyorum. Hayır, onlar anlık. Bu mutluluk kafa yapısına gelince bazen problem çözüyorsun, bazen haz alıyorsun. Bunların hepsi bir bütün olarak bir hal haline alıyor. O zaman da baktıkları zaman, ya ne kadar böyle sakin, huzurlu, mutlu oluyorsun dediğimiz insanlar vardır çevremizde. Bunlar bazen böyle abilerimiz, ablalarımız, bazen de işte büyüklerimizdir. Bazen de sakin genç delikanlılar da görüyorum. Böyle şey okulda falan ders verirken arada çıkıyor. Oluyor yani. Ulaşmak mümkün. Kısmen. %100 zaten değil.
Evet. Çok çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Yani tek yaşamı birçok açısından beraber ele aldık. Ve birlik bilincinden bahsettiğimiz noktada da aslında dediğin gibi diğer bütün kimliklerimizden arınıp kendi o bize batmış olan şeyleri bulup çıkarıp ve kendimizle yüzleştiğimiz, kendimizi tek varlık haline getirdiğimiz noktada belki birlik bilincini daha net konuşuyor ve belki de etrafımızda daha güzel, daha geniş bir kavramda görüyor olacağız. Evet. Çok teşekkür Emre'cim, kıymetli vaktin için. Çok mersi.
Çok teşekkür ederim. Görüşürüz Eda.